Ayrım 2. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Erbil Tuşel, sayfa 20. Yaşamlarının her anı korku ile özdeşleşen yurttaşlar, olanı biteni kavramakta gerçekten zorluk çekiyorlardı. İşkence, giderek yakalanmanın, gözaltına alınmanın ve yargılanmanın doğal bir sonucu olarak kabul edilmeye başlanıyordu. İşkence yapılmadığına inanmaya gönüllü olan halk, televizyonlarının karşısında inanmak istediklerini duymaya alıştırılmıştı. Sevgili vatandaşlarım, ben 12 Eylül'den sonra yaptığım konuşmalarımda bu konuya birkaç defa değindim. Biz işkencenin karşısındayız. İşkence insan tarafından yapılmaz. İşkence kanunlarımıza göre yasaktır. İşkence yapmak insan olarak da bir kişiye yakışmaz dedim. Fakat onlar cezaevlerinde yapılan sorgulamaları ve cezaevi nizamlarına uymayan suçlulara gene kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde verilen bazı disiplin cezalarını işkence olarak kabul ediyorlar. Evreninki Özal'ı ve Özal'ınkileri etkiliyor şeklinde biçimlendiriliyordu. Örneğin ANAP'ın etkili isimlerinden Bülent Akarcalı, Amerika'nın Sesi Radyosu muhabirinin işkencenin önlenmesine ilişkin sorusunu yanıtlarken aynı yaklaşımla, eğer Türkiye'de yaşayan birisi İstiklal Marşı'nın söylettirilmesini işkence olarak kabul ediyorsa, böyle kişilere bu tür işkence yapmaya devam edeceğiz diyordu. Anadolu Ajansı'nın 3 Ağustos 1986 Washington çıkışlı haberi. Belki bunların içinde bazı görevliler üstlerinden emir almadan mahkumlara ve tutuklulara arzu edilmeyen bazı kötü muameleler yapabilirler. Arzu edilmeyen bazı kötü muamele ölümü anlatmıyordu. Ne evreninkinde ne de Özal'ınkinde işkenceyle ölüm yoktu. Oysa yaşamlarına işkenceyle son verilenlerin listeleri yapılıyordu. Ahmet Karlangaç'ın, İlhan Erdost'un, Hasan Asker Özmen'in ve Şadan Gazeteci'nin işkenceyle öldürülmelerini konuşan Milli Güvenlik Konseyi'nin güçlü generalleri işkenceyi önlemekten yana olmadıkları için işkenceyle ölümlerin elbette önüne geçemiyorlardı. Darbeyle birlikte çoğalan kurbanların adları birbirine ekleniyordu. Ramazan Oğuz, Cavit Özer, Hasan Dönmez, Emin Alkan, Himmet Uysal, Fuat Gürbüz, Feridun Yılmaz, Şükrü Gedik, Rüstem Gürsoy, Mehmet Sani, Nihat Arda, Rafet Demir, Hüseyin Karakaş, Behçet Dinlerer, Ali İnan, Ahmet Hilmi Feyzoğlu, Mehmet Cizreli, Cemil Kırbayır, Sait Şimşek, Ahmet Altan, İbrahim Ekşi, Cafer Doğdoğan, Hayrettin Eren, Ercan Koca, Mahmut Kaya, Munzur Geçel, Tarhan Sağlam, Mehmet Dağ, Davut Elibolu, Ali Çakmak, Bekir Dal, Ayhan Alan, Zeynel Abidin Ceylan, Osman Karaduman, Yaşar Okçuoğlu. Bu isimler 1980 yılının Eylül'ünden Aralık sonuna kadar ödenen bedeli anlatıyordu. 1981-82 ve 83 yılları dipnotlara sığmıyordu. 81-1982 ve 6 Kasım 1983'ü kapsayan süreç kim vurduya gittiğiyle anlatılabilecek bir karanlık dönemdi. İç güvenlik politikaları kendini güvenceye alarak can almaya devam ediyordu. İşkence ile öldürmek arasının kolay kolay silinmeyeceğini biliyorlar ve kendi önlemlerini alıyorlardı. İşkence ile öldürmenin yanı sıra gözaltında intihar, kaçarken vuruldu, kayboldu ve kuşkulu biçimde öldü senaryoları yoğun olarak bir döneme rastlıyor. 1981'in kurbanları şöyle sıralanıyor. Yılmaz Peköz, Mehmet Emin Kutlu, Hasan Kelçe, İlyas Güleç, Mehmet Kazgan, Ali Küçük, Nurettin Yedigöl, Cumali Ay, Ahmet Sakin, Ali Ekber Yürek, Özalp Öner, Selim Martin, Bedri Bilge, Bayram Kocabaş, Mehmet Yıldız, Hasan Alemoğlu, Günay Balçık, Şerif Yazar, Ayhan Alan, Ahmet Uzun, Adil Alı Yılmaz, Ahmet Demir, Mehmet Ali Erbay, İbrahim Alpdoğan, Ömer Aydoğmuş, Hulusi Talak, Berettin Sınak, Aydın Demirkol, Satılmış Şahin Dokuyucu, Hasan Gazoğlu, Mustafa Işık, Sadiye Yavuz, Bozan Çimen, Abdurrahman Çeçen, Hüseyin Erol, Yusuf Bağ, İsmet Taş, Süleyman Cihan, Fehmi Özaslan, Metin Sarp Bulut, Behzat Frik, Mahmut Ceren, İsmail Esen, Hakan Mermeroluk, Hasan Dorul, Hasan Temizsoy, Zuhal Öner, Sedat Özkaracadağ, Mehmet Düzen, Sinan Karaçalı, Necati Türeman, Mehmet Ali Kılıç, Ünsal Beydoğan, Osman Taştekin, Cemil Kıpırdamaz, Halil Ulay, Abdullah Peksoylu, Zeki Akan, İbrahim Özal, Tahir Şahin, Cemal Zengin, İbiş Ural, Veysel Yıldız, Mehmet Selim Yücel, Nedim Atılgan, Selçuk Küçükçiftçi, İsmail Esen, Süleyman Aydemir, Cemalettin Düvenci, Nihat Kuban, Mehmet Yıldırım, Ataman İnce, Hakkı Hocaoğlu, Ali Sarıbal, Hebil Droma, Behzat Ak, Hayrettin Yeşil, Resul Yüksel, Ali Erek, Mustafa Işık, Hasan Hüseyin Damar, Kenan Aydın, Vakkos Devamlı, Ali Ekber Yürek, Ramazan Korkmaz, Necip Kutlu, Hasan Ali Damar, Hüseyin Erol, Serhat Aydın, Ensar Karahan, Hasan Akar, Mehmet Yıldız, Selahattin Kunduz, Yusuf Bağ, Bayram Kocabaş, Aynur Sertbudak, Kenan Budak, Yakup Göktaş, Yakup Bıyık. 1982 yılında terörü önledik nutukları atılırken sorgu odalarında kıyım sürüyordu. Kemal Demet, İsmet Çelik, Bahadır Dumanlı, Şevket Sevseren, Süleyman Şeker, Abdurrahim Aksoy, Ahmet Erdoğdu, Cemal Kılıç, İsmet Ömürcan, Haydar Sönmez, Vakkas Doğru, Önder Demirok, Mazlum Doğan, Kenan Çiftçi, Bahar Yıldız, Eşref Anyık, Ferhat Kutay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Cennet Değirmenci, Asker Demir, Mehmet Ali Eraslan, Coşkun Altun, Alay Bey Yılmaz, Mustafa Tunç, Bedri Tan, Hüseyin Çolak, Aziz Özbay, Yusuf Ali Özbey, Kenan Küçük, Adnan Zincirkıran, Kemal Pir, M. Hayri Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek, Zafer Müçtebaoğlu, Turgay Erbay, Mustafa Asım Hayrullahoğlu, Süleyman Aslan, Hüseyin Sertkaya, Seyfettin Sak, Feyzullah Bingöl, Talip Yılmaz, Aziz Büyük Ertaç. 1983 yılı sonu Özal'ınkinin Evren'inkinin bir devamı olacağını gösteriyordu. İleride içtikleri suyun ayrı gitmediğini ama bir bardağı birlikte dolduramayacaklarını gösterecek Evren ile Özal, 1983 yılının işkencede ölenler listesini paylaşacaklardı. Sorgu odalarında, cezaevlerinde ölüm yine kol geziyordu. Halit Atalay, İhsan Çetintaş, M. Mutlu Çetin, Ramazan Yayan, Mehmet Emin Akpınar, Zekeriya Erdoğan, Mazlum Güder, Niyazi Gündoğdu, İbrahim Koşar, Abdullah Gülbudak, Medet Özbadem, Hamdi Filizcan, İsmet Kırak, Hüsnü Seyhan, Hasan Akbaba, İsmail Kıran, İbrahim Ulay, Enver Şakar, İsmail Cüneyt. Ama bunlar yakalanıp mahkemeye veriliyor. Eğer suçluysa gerekli cezayı da görüyor. Manisa 1984. Yapın diye direktif. Şaşırtmaca sürüyor. 1984 baharındaki söylevlerle işkence birdenbire yok oluyor, yaz ortalarında yeniden var oluyordu. Hatta bazı Avrupa ülkelerinin parlamenterleri ülkemize geliyor. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını memleketimizde bizzat görmek istiyorlar. Gördükten sonra hakikati anlayıp gidiyorlar. Söylevi baharda veriliyor. İşkence yok, tek tük olay var açıklaması yaz ortasında yapılıyordu. Türkiye'de işkence yoktur. Yurt dışından gelenler cezaevindeki teröristlerle veya 12 Eylül ve bu yönetime karşı olanlarla konuştuktan sonra Türkiye'de işkence var diyorlar. Antalya 1985. Yalan söylüyorlar, yalan söyleme hakkınızı elinizden alıyorlardı sanki. Evren'inkini dinlemiyorlardı ama, Özal'ınkini de takmıyorlardı. Onun Türkiye demokrasisinin yeniden tesisi konusunda büyük adımlar atmıştır. Bu konuda Batı ülkelerinin değerlerini paylaşmakta olup insan haklarına ve temel hürriyetlere saygılıyız. 13 Mart 1985 sözlerine de Evren'inki gibi gülüp geçiyorlardı. Çünkü onlar işkencede ölenleri, kuşkulu bir biçimde yaşamdan koparılanları sayıyorlardı. En önemlisi Özal'ınkinin Evren'inkinden ayrı olmadığını biliyorlardı. Özal'ın Evren'in askeri hükümetinin bir bakanı ve askeri darbenin gönülden destekleyicisi olduğunu unutmuyorlardı. Özal da nereden geldiğini, ülke yönetimini nasıl ele geçirdiğini hiç unutmadı. evren ve arkadaşlarına küçük kıyaklar çekerek gönüllerini hoş tutmaya çalıştı. Özal'dan evrene ulaştırılan bir haberde başbakan emir verdi, Temmuz ayında yapılan maaş ayarlamasında Cumhurbaşkanı'nın maaşı milletvekilleri maaşının gerisinde kaldı. Hem o durumu düzeltmek ve hem de Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin şimdi oturdukları evlerden çıkmamalarını ve hayat boyu burada oturmalarını sağlayacak ve tabii korumalarını da içeren kanun hükmünde kararname hazırlıyoruz. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameye ilave edilmesini istediği bir husus var mı diye soruluyordu. 28 Temmuz 1989. Evren maaş durumlarını belirleyen bir tertip alınmasını istemekle yetiniyor. Konsey üyelerine bu evleri verince bana da köşkü mü tahsis edeceksiniz merakın dile getiriyordu. Özal öyle düşünüyorum diyor. Evren de olmaz öyle şey diyerek ANAP'ın köşe dönme ilkesine karşı çıkıyordu. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyordu. İşkencenin yatsınmadığı, ancak bir devlet politikası olduğu yolundaki yaklaşımların reddedildiği bereketli bir yıl olan 1986 yılında önce, açıklıkla söylüyorum, hiçbir yönetim döneminde hiçbir yönetici işkence yapın diye direktif vermemiştir diyor, sonra da işkenceyi ve işkencecileri sayıların gücüne sığınarak savunuyordu. 1978'den bu yana ülkemizin çeşitli yörelerinde sıkı yönetim ilan edilmiştir. O günden bugüne kadar kaç kişinin cezaevlerinde ve karakollarda öldüğünü merak ettim. Polisimizin sayısı 67 bin civarındadır. Bugüne kadar 49 kişi mahkum olmuş. 67'sinin de mahkemeleri devam ediyor. Bunların sayısını mevcut polis miktarına böldüm. %1 bile değil. %0,17 çıktı. O halde bir kuruluşta %0,17'lik suç işlenirse o ülkede işkence var denilebilir mi? Trabzon 1986. Denilemez. Türkiye'de işkencenin de işkencecinin de olmadığını ne güzel açıklamıştı Özal. Unuttunuz mu? Özal'ınkine göre bir takım insanlar, ki bunların çoğu aşırı solcu ve bölücü, disipline işkence diyorlardı. Ve işkenceci diye bir kadrosu bile yoktu devletin. Asabı bozulmuş, sinirlerine hakim olamamış polisleri vardı. Asabı bozulmuştur, hafif muamele ederken gayet ağır muamele etmiştir. Temmuz 1985. Söyleyin Tanrı aşkına, bu işkence midir? Karada başka, havada başka. Türkiye'de ne işkence ne de işkenceci vardı. İftira atıyorlardı. Avrupa ülkelerinden bazıları ve o ülkelerdeki bazı çevreler, bizim karşımızda olan çevreler, Türkiye'nin her şeyine burunlarını sokarlar. Her işimize karışırlar. Türkiye'de tam demokrasi yoktur derler. Türkiye'de baskı vardır, işkence vardır derler. Daha derler de derler. Onların istedikleri nedir biliyor musunuz? O ülkelerde ne varsa illa bizde de o olacak. O ülkelerde komünist partiler serbest, bizde de serbest olacak. O ülkelerde Yeşiller diye bir parti vardır, bizde de olacak. Muğla 1987. Karada başka, havada başka konuşuyor. Karada sertleşip, havada yumuşuyordu. Ankara'da başka, Washington'da başka, Berlin'de, Köln'de başka şeyler söylüyordu. Bizde de komünist partisi kurulsun. Bilinsin kim komünisttir, kim değildir. Hadi kurulsun da boylarının ölçüsünü alsınlar demek istedim. Köln 1988. Evren Özal'ın söylediklerini ya dinlemiyor ya da onu ciddiye almıyordu. Özal, Türkiye'nin meselelerini sıralarsanız 141-142 bir numaralı mesele değildir, sonlara doğru meseledir diyordu. 29 Ekim 1987 Evren Komünist Parti kurduruyordu. İdamlara karşıyım. Türkiye'ye dönünce Başbakan Turgut Özal'la bu konuda görüşeceğim. Berlin 1988. Demokrasiye dur diyen Evren, demokrasiye yürü diyen Özal'dı sözüm ona. Oysa ikisi de yok birbirimizden farkımız diyorlardı ağızlarını her açtıklarında. Özal, bazı ölüm cezaları mecburen infaz edilecek diyordu 2 Kasım 1987. Evren, havadan karşıyım diye atıyordu. Yalan söylediği, idam cezalarının ertelenmesine çok üzülüyorum dediğinde ortaya çıkıyordu 27 Kasım 1990. Kimse yalan söylüyorsunuz paşam demiyordu. Amerika Birleşik Devletleri de çok etkilendi ve Türkiye'nin demokratik gelişme yolunda birçok olumlu adımlar attığını, işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'ni onaylayan ilk devlet olduğunu, aynı konudaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin de imzalanacağını söyledi. Sonra da o güne değin terane olarak nitelediği işkence konusunda yaşamında belki ilk kez hesapsız, kitapsız ve yalansız konuşuyordu. 1980-86 yılları arasında işkence iddiaları nedeniyle 9.337 sanık hakkında 5.602 dava açıldı ve 1.401 davada 2.294 sanık çeşitli cezalara çarptırıldı. Washington 1988. Kendi yurdunda sayılarla yatsıdığı işkence olgusunun varlığını okyanusun ötesinde aynı yöntemle kabul ediyordu. Aynı yol izlenerek yapılacak oran hesaplarına göre işkence 2 yıl içinde binde 17'den %2,9'a ya da %7'ye veya %11'e tırmanıyordu. Oysa hiç kimse bir kuruluşta bu oranlarla suç işlenirse o ülkede işkence yok denilebilir mi diye sormuyordu. Aslında temel insan hak ve özgürlükleri konusunda söylediklerini hiç kimse dinlemediği için ne dediği de anlaşılamıyordu. Doğrusu ne söylediğini artık kendisi de bilmiyordu. Üzerimize baskı yapmayı deniyorlar. Bu insan hakları da bir türlü bitmedi. Alaşehir 1989. Devletin başı olarak söylediklerini can kulağıyla dinleyenler vardı oysa. İşkenceciler, elektriğin voltajını, falakanın sayısını, askıda kalma süresini onun sözlerine göre ayarlıyorlardı. O, insan hakları konusunda yaptığı her konuşma, açıkladığı her görüşüyle işkencecilerin kendilerini güven içinde görmelerini sağlıyordu. Devletin yetkili kişi ve kurumlarında işkencenin yadsındığını, umursanmadığı bir ortamda işkencenin yargı karşısına çıkarılması elbette çok zordu. Çıksa bile kurtulma inançları vardı tümünün. Bir yandan binlerce insan işkence var diye haykırıyor, bir yandan bir tek insan işkence yok diyordu. Yeniden gökyüzüne yükselen işkence çığlıkları duyulmuyor, duyulamıyordu. Sahtekar herif. İnsan haklarına bakışlarıyla da, gümrüklerde başkalarını derde sokuşlarıyla da yazgıları aynıydı. Özal'ınkinin evreninkinden hiç farkı yoktu. Evren 1960'larda Milli Birlik Komitesi'nden korkuyor, torpil bulup kurtuluyordu. Özal 1980'lerde Milli Güvenlik Konseyi'nden korktu, suçu üstlenecek birini bulup kurtuldu. Libya dönüşü gümrükten geçirilmek istenen elektronik eşyanın kendisine ait olduğunu söyleyen Adnan Kahveci, Özal'ı büyük bir dertten kurtarmıştı. Müteahhit alacakları sorunun çözümü için Libya'ya giden Özal'ın Milli Güvenlik Konseyi'ne sunduğu öneri büyük gürültü koparmıştı. Konseyin ekonomi danışmalarından biri, devletin alacaklarının satıldığı iddiasındaydı. Gümrüklerde olanlar iz bırakmıyor, kolay unutuluyordu. İnsan haksızlıkları oysa hem unutulmuyor hem de arkasında kanlı menzil taşları bırakıyordu. Asıl olan Evren'in ve Özal'ın insan hakları politikalarının birbirine uyumuydu. Özal'ınki Evren'inkine tıpatıp uyuyordu. Biri daha yalın, daha kestirmeden anlatıyor ve yatsıyordu insan haksızlıklarını. Öteki daha karmaşık, daha ağdalı bir dil kullanıyordu. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyor, insan haksızlıklarını yürekten savunuyorlardı. Özal'ın söyledikleri, Evren'in söylediklerine, Evren'in söyledikleri, Özal'ın söylediklerine görünüşte hiç benzemiyordu. Ama onların yaklaşımlarıyla yüzlerce insan ölüyor, binlerce sakat kalıyordu. Sonuçta birleşebiliyorlardı. İşkenceyi savunmaları ya da yadsımaları dünya görüşlerinden kaynaklanıyordu. Evren'in yalanları tek, Özal'ın yalanları iki yüzlü oluyordu. Tek yüzlü yalanları Evren'i hiç korkutmuyordu. İki yüzlü yalanları Özal'a çoğu geceler uyku uyutmuyordu. Örneğin Özal, Türkiye'de demokratik düzene ilişkin gözlem ve istemler dilekçesine imza atan 1256 aydının tümünü yargılamaktan yana olan Evren'le büyük pazarlığa giriyor ve sanık sayısının 56'ya düşürülmesini sağlayıncaya kadar kendi deyişiyle göbeği çatlıyordu. Papatya falıyla sanık seçiliyordu. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadından gelen evren, gerektiğinde Avrupa Konseyi'ne de, Avrupa Parlamentosu'na da kafa tutuyor. Birleşmiş Milletleri de, Amerika Birleşik Devletleri'ne de icabında ver yansın ediyordu. Zaman zaman NATO'ya, Sento'ya bozuk çaldığı oluyordu. Özal ise dünyayı büyük bir pazar, yaşamda sürekli bir alışveriş gibi görüyor, daha az konuşuyor, daha usturuplu davranıyordu. Kızgınlıklarını daha ustaca saklıyor, çelişkilerini göstermiyor, söylediklerini unutup, yapılanları yadsıyıp her zaman hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyordu. Özal'ınkinin Evren'inkinden tek farkı buydu. Evren için sorun, asmakla beslemek arasındaki fark kadar basitti. Ona göre her insan, insan haklarına değer değildi. Özal içinse sorun, işkenceyle disiplin arasındaki fark kadar yalındı. Ona göre işkenceyi asabı bozulmuş polisler yapıyordu. Ama hem Evren'e hem de Özal'a göre bu mesele çok büyütülüyordu. Birleştikleri bu noktada da Evren'inki ile Özal'ınki arasında hiç fark kalmıyordu. Aslında Evren'inki ile Özal'ınki arasındaki kalın çizgiyi 1983 Kasım'ından sonra izlenen ikiyüzlü politikalardaki ustalık belirliyordu. Özal'ın iki ayrı yüzünden biri dışa, öteki içe dönük oluyordu. Özal'ın 5 batılı ülkenin Türkiye'deki işkence gerçeğinin soruşturulması için Avrupa Konseyi'ne yaptıkları başvuru sorununu çözebilmek için izlediği, konuşalım anlaşalım, gelin bizi denetleyin, bir daha yapmayalım yaklaşımı dışa dönük bir aldatmacaydı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda'nın 1 Temmuz 1982 tarihli şikayetlerini 6 Kasım 1983'te kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 28'e B maddesine göre, Ocak 1985'te Türkiye'ye incelemeler yapmak için gelen insan hakları heyeti sorunun dostane çözüme bağlanması girişimlerini başlattı. Şebin Karahisar'da işkence diye başlayan soruya karşı, bana böyle sorular sorarsanız bir daha yüzümü göremezsiniz diye kükremesi ise içe dönük bir korkutmaydı. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un peşinen yalanladığı Şebin Karahisar işkence olayı bir gazeteciye yazdığı haberi yedirtecek boyutuyla anımsanıyor. Bakan Akbulut'un yalan dediği olaya karışan 12 polis için savcı toplam 123 yıl hapis cezası istedi. Yeni Şebin Karahisar muhabiri Mehmet Yeleş olayı gözlerimi açınca 19 Kasım 1985 tarihli gazeteyi gördüm. Şimdi bunu sana yedireceğiz, yut bakalım diyerek ağzıma gazeteyi soktular. Ben de gazete kuru olduğu için yutamayacağımı söyledim ve bir bardak su istedim. Su verdiler, 5 yudumda gazeteyi yutmamı istediler. Hepsini yutmam mümkün olmadı diye anlattı. 4 Aralık 1985. Dışarıdan gelen baskılar karşısında çözülüyor, yumuşuyor, diyalog öneriyor, içeriden gelecek baskılar karşısında korku ve baskıyı tek yol olarak görüyordu. Amerika'yı inandırdı mı, Avrupa'ya kafa tutuyor. Avrupa sertleşti mi, Amerika'ya yakınlaşıyordu. Amerika'da Avrupa'ya, Avrupa'da Amerika'ya rahatlıkla ver yansın ediyordu. Amerikalarda hasta yatağında Balfe'nin işkence raporunu yanıtlarken kısa ve öz konuşuyor, türbünlerden alkış topluyordu. Sahtekar herif. İngiliz sosyalist parlamenter Richard Balfe'nin 22 Ekim 1985 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanan raporunda Türkiye-AET ilişkilerinin normalleştirilmesi çalışmalarının insan haklarına tam anlamıyla saygı gösterilmesine kadar dondurulması isteniyordu. O aslında devraldığı bir misyonu yürütüyordu. Daha işin başında bir buyruğu ile işkenceye ceza arttırımını öngören yasa önerisini Meclis Genel Kurulu'nda tartışılmadan Adalet Komisyonu'nda reddettiriyordu. HP Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 arkadaşının işkence yahut zalimane ve gayri insani veya haysiyet kırıcı eylemlere başvuran kamu görevlilerine 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası öngören yasa önerisi, Adalet Komisyonu'nun 13 Kasım 1985 tarihindeki toplantısında ANAP'lı üyelerin oylarıyla reddedildi. daha işin başında, üstelik polis yasasında polis devleti uygulamalarını çağrıştıran değişiklikler öngörüyordu. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut döneminde hazırlanan tasarıda da polis vazife ve selahiyetler kanununda benzer değişiklikler vardı. Polise olağanüstü yetki verilmesinden yanaydı. Onun polisinin suç işleme olasılığına karşı gözaltına alma ve 48 saat gözaltında tutma yetkisi olmalıydı. Onun polisi özel eşya ve kağıtları, mektupları kontrol edebilmeli, telefonları dinleyebilmeliydi. Onun polisi genel ahlaka ve adaba aykırılıkları kendi ölçütleriyle belirleyebilmeli ve kendi yöntemleriyle buna engel olabilmeliydi. Oluşan tepkiler karşısında Özal, suçun kesinlikle işleneceği intibanı veren ve hazırlık hareketleri içinde bulunan kişilerin gözaltına alınacağını, ev aramak ve telefon dinlemek için yargıç kararı alınacağını belirterek geri adım atıyordu. 11 Mayıs 1985, demokratik hukuk devleti anlayışı polis yasasını savunurken ilk kez böylesine açık biçimde ortaya çıkıyordu. Evreninkiyle farkı olmadığı ilk kez saptanıyordu. O bunları inandığı için yapıyor ve inandığı şeyleri anlatırken de gerçekçi davranıyordu. Bütün bu önlemlere sıkı yönetim altında yönetilmeye sık sık başvurulmaması için evet diyordu. İşkence çığlıklarını duymayanın kalmadığı bir dönemde polise yazdığı bir genelgeyle onları ödüllendiriyor, özendiriyor, yüreklendiriyordu. 3 Temmuz 1985 tarihli Başbakanlık Genelgesi. Ona göre işkence yoktu. Bir takım yurttaşlar adı kaba davranma olan uygulamalardan yakınıyorlardı. Telefonunun dinlenmesinden, evinin aranmasından, mektuplarının okunmasından rahatsız olan bir tek insan bile yoktu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, bakanların telefonu dinleniyor diyerek rahatsızlığı dile getiren ilk ANAP'lı oldu. Akbulut, 10 Mayıs 1985'te telefon dinleme zaten yapılıyor, biz açıklık getirdik. Mahkeme kanalıyla yapılan telefon dinleme işi şimdi mülki idare amirlerinin emriyle yapılabilecek diyordu. Demokratik rejimlerde hükümet düşüren telefon dinleme baskısı, Özal'ınkilerce doğal karşılanıyordu. Ana muhalefet lideri Erdal İnönü'nün ANAP'ın SHP'ye gizli dinleme araçları yerleştirdiği inancındayım. Başından beri iktidarın muhalefet partilerinin durumlarını çok yakından izlediğini biliyoruz açıklaması önemsenmedi. 24 Nisan 1988. SHP'li Fikri Sağlar, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in telefonlarının dinlendiğini söyledi. 10 Ocak 1989, Saffet Arıkan Bedük'ün Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde ileri teknolojiye sahip dinleme aletleri ithal edildiği belirtildi. İthalat bedelinin Özal'ın sağlık kontrolü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği sırada Başbakanlık örtülü ödeneğinden sağlandığı açıklandı. 25 Nisan 1989. SHP'li Ahmet Ersin'in MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı milletvekilleri ve basın mensupları hakkında dosya tuttuğuna ilişkin sorusu Akbulut tarafından yanıtlanmıyordu. 30 Aralık 1989. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün masasının üstünde duran haklarında rüşvet, yasa dışı kişilerle temas, devlet bütünlüğüne zarar verecek tutum ve davranışta bulunmak gibi nedenlerle soruşturma yapılan 23 milletvekiline ait MİT raporundan kimse söz edemiyordu. Yasa polisi rüşvet ve yolsuzlukların üzerine giden, kişisel çıkarlarından çok devletin çıkarlarını koruyan ve düşünen kişi olarak tanımlıyordu. O da oturup genelgesini yazıyordu. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 1. maddesindeki polis, asayişi, amme ve şahıs tasarrufu emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın öz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlere yardım, muhtaç çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Hükmü yeni imkanlarla daha iyi ifa edilecektir. Bu itibarla yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan, vatandaşa karşı adil hareket etmeyen, kaba davranan, yetkilerini suistimal etme eğilimi gösteren, suçların önlenmesi, suçların takip ve yakalanmasında aciz kalan görevlilerin takip edileceğine, Sayıları az da olsa bu gibilerin güvenlik teşkilatından çıkarılması için bütün amir ve memurların azami titizliği göstereceklerine inanıyorum. Adil olmayanlara, kaba davrananlara, yetkilerini kötüye kullananlara göz açtırmıyordu Özal. İşkence yapanlara, işkenceyle ölüme ve sakatlanmaya neden olanlara ise tek bir sözcük bile yoktu söyleminde. Suçlu suçsuz, adli siyasi, sağcı solcu ayrımı dışında sakat kalan binlerce insan oldu. İşkencede ölümün bir kurtuluş olduğunu en iyi onlar biliyorlar. Ölmediler ama yaşamlarını özürlü birer insan olarak sürdürüyorlar. Ahmet Ayvalı ile başlıyor listem. Aysel Zehir var. Gülay Beceren var ve daha niceleri. Hüseyin Özlütaş, Cevat Akkaya, İhsan Tüysüz, Hasan Bayra, Halil Güçlü, Metin Aslan, Kemal Bilgeç, Selim Yalvaç, Azimet Bayacı, Cemal Aktaş, Hamdullah Erbil, Feremez Aydın, Fethullah Sunar, Şaban İba, Abdülrezzak Balcı, Sedat Karaağaç, Hayrullah Küçükatak, Ferhat Aksu, Erol Koca Ünlü, Enver Karagöz, Sadık Varer, Abdullah Varlı, Ömer Gazel, Veysel Kubat, Ayhan Yılmaz, Ümit Kaya, Erdal Alkan, Hüseyin Duyar, Turan Kaymaz, Cumali Tepe, Haydal Yılmaz, Aydın Caner, Tünay Durukan, Abuzer Eren, İbrahim Türk, Hafız Doğan, Salih Özgökçe, İyi Hakkı, Mütevellizade, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Oğuz Artan, Hüseyin Kıy, Rafet Erdem, Hüseyin Özkan, Mustafa Coşkun, Muhammed Köksal, Dilek Çetinkaya, Mustafa Kılıç, Hüseyin Şimşek, A. Galip Sayılgan, Hasan Gül, Hüseyin Yaver, M. Rıza Karadağ, Meral Gündoğan, Nimet Erdoğan, Bünyamin Kılıç Aslan, Kadir Merit ve Şükrü Göktaş. Sorunun boyutunu kavrayabilmek için Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın cezaevi koşulları, insan haklarına aykırı işlemler ya da işkence nedeniyle 1991 yılında Ankara'da 144, İstanbul'da 32, İzmir'de 50 olmak üzere 226 işkence kurbanını tedaviye başladığını belirtmek yeter. Ve inanın bunlar sakat kalanların %1'i değil. Tutuklama gerekirse öldürme. İşkence kurbanları ve işkencecilerle bir arada yaşama yazgısını değiştirebilmesi için, işkenceyi bir siyasal tercih olarak görenlerin, işkenceyi iç güvenlik politikalarının temel aracı sayanların kimler olduklarının bilinmesi gerekiyor. Türkiye'de darbeleri örgütleyenler, darbeleri olumlu karşılayanlar ve darbelere sığınanlar akla geliyor. Yazdığı cilt cilt anılarıyla Türkiye siyasal tarihine eşsiz belgeler bırakan Kenan Evren, darbeyi kimlerin desteklediğini, kimlerin olumlu karşıladığını belirtmesine karşın darbe hazırlıklarına aynı titizlikle eğilmiyor. İddiatçı kurnazlığı yapıyor. Adana Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Sayın Nevzat Bölügiray, darbeye giden olayların tarihsel sıralamasına yanıt veriyor. Bölügiray'a göre, uzun bir hazırlık aşaması geçiren son darbe şu tarihsel sıralamayla gerçekleştirildi. 6 Mart 1978, Evren Genelkurmay Başkanı oldu. 26 Aralık 1978, sıkı yönetim ilan edildi. Temmuz 1979, darbe fikri doğdu. 11 Eylül 1979, General Haydar Saltık ve arkadaşları darbe çalışmalarına başladılar. 19 Kasım 1979 Demirel Hükümeti kuruldu. 21 Aralık'ta İstanbul'da yüksek komutanlar darbeyi tartıştı. 27 Aralık 1979 uyarı mektubu verildi. 4-16 Mart 1980 Saltık grubu darbe dosyalarını teslim etti. 2 Nisan 1980 darbe kararının kolordu komutanları düzeyine kadar onaylattırılması, 24 Mayıs 1980 2. İstanbul toplantısı, 4 Haziran 1980 Bayrak Harekat Planı'nın hazırlanması, 17 Haziran 1980 darbenin sıkı yönetim komutanlarına sözle tebliği, 3 Temmuz 1980 Harekat Planı'nın sıkı yönetim komutanlarına ilk gönderilişi, 4 Ağustos 1980 Harekat Planı'nın geri toplanması, 2-4 Eylül 1980 ikinci kez gönderilmesi ve darbe sokaktaki askerin dönüşü, 12 Eylül yönetimi dönemi Nevzat Bölük Giray, Tekin Yayınları. Tuğla gibi kitaplar yazan Evren Paşa, Nevzat Paşa'nın savlarını duymazlıktan geliyordu. Evren'inkinde de, Özal'ınkinde de sessiz kalıp öldürmek politikası önemli yer tutuyordu. Evren yanıt vermeye değmez diyerek küçümsüyor, Özal alışırlar diyerek önemsemiyordu. Türkiye bu utançtan kurtulmak için dünyanın öteki işkence ülkelerinin bazılarında uygulanan bir yoldan geçmek durumunda. Görülüyor ki işkenceyi ortadan kaldırmak için gerekli yasal düzenlemeler yapmak yeterli değil. En ilginç örnek Arjantin'de yaşandı. Askeri yönetim devlet başkanları George Videla, Roberto Violo ve Leopoldo Galtieri'nin de aralarında bulunduğu junta üyelerinin tümü 1970'lerden beri yüz binlerce kişiye karşı girişilen işkence kampanyası yürütmekle suçlandılar. Arjantin İnsan Hakları Komisyonu yargılama sürerken askeri yönetimin bir politika gereği olarak işkenceye yeşil ışık yaktığını belgeleriyle sergiledi. Belgeler askeri yönetimin solcu gerillalarla mücadele adı altında binlerce işçi, öğrenci, gazeteci ve bilim adamına karşı bir yok etme kampanyasına girişildiğini kanıtlıyordu. Örneğin junta'nın güçlü adamlarından General Roberto Viola, işçi sendikalarının ideolojik açıdan temizlenmesi için bizim de hiç yabancısı olmadığımız yöntemler öneriyor, yazılı emirler verebiliyordu. Özal her başkaldırıya aynı gözlükle baktı. Bir zamanlar hiç önemsemediğini söylediği terör için Evren'inkini anımsatan bir yaklaşımla terörizmle mücadele ederken onların canını okumaktan başka çaremiz yok diyerek devlet terörünü özendiriyordu. 28 Nisan 1992 New York. General Viola'nın önerileri arasında kaçırma, tutuklama, işkence ve gerekirse öldürme gibi eylemler vardı. Komisyon üyesi avukat López Crespo tarafından sunulan belgeler, junta üyelerinin suçlanmasının somut kanıtlarını oluşturdu. Junta liderleri 1985 yılında yargılandılar. Arjantin'in bağımlılık, dış borç, işsizlik ve yoksullukla tanımlanan yazgısını her zaman diktatörler ve askeri rejimler belirliyordu. Junta liderlerinin yargılanması bu yazgının değişebileceğini, insan haklarına aykırı davrananların bir gün hesap vereceğini göstermesi bakımından yeni yaklaşımlar sağladı. Demokrasinin sadece adını bilen insanlar, Magdalena askeri cezaevinde volta atan General George Videla, Roberto Viola, Rogmon Agosti, Amiral Emilio Massera, Armando Lambrusci'nin demokrasiye süreklilik kazandırması için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını coşku ile karşıladılar. General Videla darbeden hemen sonra Mart 1976'da Arjantin'e barış getirmek için ne kadar gerekiyorsa o kadar insan ölecektir derken bir gün yargılanacağını hiç düşünmüyordu. General Roberto Viola, kayıplar konusundaki bir soruya 18 Mart 1981 tarihinde verdiği yanıtı, yıllar sonra yargıç karşısında anımsayamayacaktı. Viola Paşa, "Sanıyorum güvenlik güçleri hakkında soruşturma açacağımızı sanıyorsunuz. Bu kesin olarak tartışma dışıdır. Bu bir savaştır ve kazanan bizleriz. Emin olmalısınız ki son savaştan Reich'in ordusu galip çıksaydı, savaş suçu yargılamaları Nürnberg yerine Virginia'da yapılırdı" dediğini çok çabuk unutuyor ve tıpkı bizimkisi gibi hoşgörülü bir toplum olmanın yararlarından söz ediyordu yargıçlara. Tırnak içindeki kendi sözleriyle Evren'inkinde de Özal'ınkinde de aynı yaklaşımları bulmak hiç zor değil diyorum. Seçimle iş başına gelerek demokrasiye geçişi sağlayan, sürekli demokrasi arayışları için halkına yeni ufuklar açan Raul Alfonsin yönetimi, şimdiki başkan Carlos Menem'e devrettiği 1989 yılına dek belki ülkesinin tüm sorunlarını çözemedi ama hiç kimse gerekirse orduyu yeniden yönetime el koyar diyemedi. Demokrasiye geçiş sürecinin ne zaman başladığı hep tartışma konusu oldu. Evren'inki ile Özal'ınki bu konuda çok büyük bir uyum içinde oldular. 6 Kasım 1983'ü demokrasiye geçişin başlangıcı saydılar. Oysa söylenenlerin aksine bu süreç 20 Ekim 1991'de yapılan genel seçimle darbeden 11 yıl 2 ay 8 gün sonra çok zor yürüyor olsa da ancak başlayabildi, erken tıkandı. Evren darbesinin üstünden henüz 8 yıl geçtikten sonra ileride bir gün Türkiye 12 Eylül öncesine benzer bir kargaşa ve ıstırap dönemine düşerse, eninde sonunda ülkeyi kurtaracak gücün silahlı kuvvetler olduğunu söyledi. 30 Nisan 1988 Trabzon. Erdal İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Evren'i eleştirirken, SHP ve DYP sıralarından alkışlarla destekleniyor, ANAP sıralarından homurtular yükseliyordu. Herkes siyasi meşrebini sergiliyordu. İnönü, Sayın Başbakan Özal müdahale ihtimalinin canlı tutulmasından memnun mudur, değil midir? Demokrasi anlayışı müdahaleye izin veriyor mu, vermiyor mu gibi garip sorular soruyordu. Ve Özal'ı hiç tanımıyormuş gibi, Özal bunları hala açıklamamıştır eleştirisi getiriyordu. İnönü'nün sözlerine ANAP'ın sözde liberalleri 1 Mayıs 1 Mayıs diye bağırarak karşı çıkıyorlardı. 3 Mayıs 1988 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 63. Birleşim Tutanakları. Kendi varlık nedeni saydığı askeri darbeler için Özal'ın, askeri darbeler genel olarak memleketin demokratik rejimi bakımından tasvip edilen hikayeler değildir demekten öteri eleştiri getirdiğini duyan olmadı. 29 Nisan 1988 eleştirmek bir yana halkı askeri darbeyle korkutanların elebaşında yer aldı. DYP Özal'ı darbenin avukatlığını yapmakla suçlarken yanılmıyordu. Özal Cumhurbaşkanı'nın sözleri maksadını aşıyordu, nitekim düzeltti. Ama 12 Eylül öncesini yaşamak isteyenler fırsatı kaçırmadı diyordu. 4 Mayıs 1988. İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.